Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Rabbimize hamdolsun. Muhterem dinleyicilerim, en son Ali İmran suresinin 54. ayet-i kerimesini okumuştuk. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz Estaizu billah, bismillah ve mekaru ve mekarallah vallahu hayrul makirin. Onlar tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını boşa çıkardı. Allah tuzakları bozanların en hayırlısıdır buyurmuştu. Siyak sibak, yani bu ayetin kullanıldığı bölümde anlatılan kıssa, Hazreti İsa'nın havarilerinin karşısında topluluğa hitaben "Benim yardımcılarım, bu dini yaymak hususunda destek olacak kimseler kimlerdir?" diye sorması üzerineydi. Havariler "Biz Allah'ın yardımcılarıyız" diyerek Hazreti İsa'ya iman ettiklerini, onun söylediklerine itaat ettiklerini ortaya koydular. Onların samimane bir şekilde Hazreti İsa'ya, onun getirdiği vahiylere iman etmesi, ama bir taraftan da diğer kafirlerin, o dönemdeki Roma devletinin, putperestlerin ve onlara yardımcı olan İsrailoğullarının, Yahudilerin küfrü bu ayetin anlattığı konudur. Yahudiler Hazreti İsa'ya ve havarilere tuzak kurmuşlar. Onları o devrin büyük devletine, imparatorluğuna gammazlayarak, yerlerini söyleyerek, onların yaptığı hayırlı işleri, tebliğ faaliyetlerini bir fitne fesat hareketi gibi komplo halinde ihbar ederek devlet bazında takibat başlamasına sebep olmuşlardı. Daha ötede içlerine sızarak onların bulunduğu yeri ihbar etmek, faaliyetlerini, bulundukları meclislere haber vermek için üstün bir gayret göstermişlerdi. Sinsice "biz de iman ettik" diyerek aralarına sızmaya çalışmışlar. Topladıkları bilgileri o devrin kötü idarecilerine ulaştırarak Hazreti İsa'ya ve ona iman etmiş kimselere, havarilere tuzaklar kurmuştular. İşte Rabbimiz iman ehlini bu tuzaklardan kurtardığını, kurtaracağını bize bildirmekte. Onlar o art niyetlerle bir takım tuzaklar kurdular. Allah da onların tuzaklarını boşa çıkardı buyurmaktadır. Rabbimizin kötü insanların, kötü niyetli insanların yapmış olduğu bu komplo hareketlerini, bu ihanet şebekelerini sadece geçmişte çökertmekle kalmamış, her devirde aslında dört dörtlük sayılabilecek bütün komploları bir anda basit bir hamleyle çökertivermiştir. Elbette dünya imtihan dünyasıdır. Herkes aklını, maharetini, becerilerini ve ekibini kullanacak. Kötüler kötülüğü yaymak için, iyilikler de iyi kalmak ve iyiliği korumak için bu kabiliyetlerini, bu imkanlarını sonuna kadar kullanacaklardır. Rabbimiz çalışana verir, emek sarf edene, bu uğurda alın teri dökene, gayret gösterene bu dünyada çalıştığı şeyi gösterir. Bu manada kötü insanların da, kâfirlerin de emekleri zayi olmaz. Onlar da son kerteye kadar elindeki bütün imkanları kullanarak çalıştıkları şeylerin neticesini görürler. Dolayısıyla bazen tuzakları, bazen hileleri, bazen komploları gerçekten etkili olur. İnsanların akıllarını çeler, yollarını değiştirmesine sebep olur ya da insanlara çeşitli şekillerde zararlar verebilir. Ama nihai planda onlar en büyük gayelerine ulaşamazlar. Komploları, tertibatları ellerinde patlar. Çünkü Rabbimizin bu kainatta rahmeti gadabını geçmiştir. Kullarına olan merhameti nihai kertede onların başına gelecek pek çok musibeti, sıkıntıyı, derdi, gamı ortadan kaldırmaktadır. Rabbimiz daha önceki programda da söylediğim üzere şeytana da kötülük yapmak, ekip kurmak ve kötüleri bir araya getirerek onlarla büyük organizeli kötülükler yapmak hususunda kendisine ruhsat vermiştir. Şeytan ve avanesinin cehennemde bir araya getirileceğini ama bu dünyada da bir takım kötülüklere imkanları, fırsatları olduğunu Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiştir. Ama yine Kur'an-ı Kerim'de şeytanın hilesinin zayıf olduğu da bildirilmiştir. O halde gerek şeytan, gerekse onunla aynı fikirde olan diğer varlıklar, mümin kimselere, iyi insanlara ellerinden geleni ardına bırakmamacasına kötülük yapmaya çalışırlar. Fakat Rabbimiz bu imtihan sebebiyle müminlerin imanını, sabrını, teslimiyetini test ettikten sonra o kafirlerin, o müşriklerin, şeytan ve dostlarının bütün hilelerini bertaraf eder ve adeta onların tuzaklarını kendi başlarına çeviriverir. Bu da Rabbimizin müminlere, iyi insanlara, salih amel sahibi, hüsnü niyet sahibi insanlara olan yardımıdır, desteğidir, dostluğudur. Rabbimiz zaten kendisini salih kimselerin, mümin kimselerin, müttaki kimselerin Mevlası, dostu olarak tanıtmaktadır. O halde tekrar edecek olursak, bu dünya kuruluş şekli itibariyle bir imtihan dünyasıdır. Bu dünyada iyiler de kötüler de pek çok sıkıntıyla, pek çok imtihanla yüzleşmektedirler. Yine görünüşte, zahirde kısa bir dönemde olsa küfür ehli rahatta, konforda, refah içinde yaşar görünse de aslında o refah içinde yaşarken bile iç dünyalarında pek çok zorluklarla, pek çok karanlıklarla boğuşmaktadırlar. Yine sureta görünüşte müminler, iyi insanlar çeşitli mahrumiyetlerle, sıkıntılarla, fakirlikle boğuşsa da iç dünyasında Allah onların gönüllerine öyle bir sekinet, öyle bir huzur ihsan etmektedir ki müminler bütün o zorluklara rağmen huzur içinde Allah'a gönüllerini bağlamış bir şekilde yaşamaktadırlar. Ve dünyada gerek şeytanın, gerekse kafirlerin komploları, ihanetleri sadece bedenlere zarar verebilir. Gerçek iman sahipleri, gerçek takva sahipleri gönül dünyalarında bu musibetlerin, bu dert ve tasaların eziyetini taşımazlar. Onlar bütün başlarına gelen her şeyin Allah'tan geldiğini bilirler ve yine sabırla bu imtihanları geçme azmini ortaya koyarlar. Böyle genel bir girişten sonra bir sonraki ayet-i kerimeye, yani 55. ayet-i kerimeye bir bakalım. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. İz kâlallâhu ya İsa, inni mutevaffike ve râfi'uke ileyye ve mutahhiruke minellezîne keferû ve ce'ilüllezîne tebe'uke fevkallezîne keferû ilâ yevmil kıyâme. ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ف۪ي مَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَخْتَلِفُونَ. O vakit Allah şöyle buyurdu: "Ey İsa, seni vefat ettirip kendi yanıma yükselteceğim. İnkarcıların kötülüklerinden ve çirkin iftiralarından seni uzak tutacağım. Sana tabi olanları kıyamet gününe kadar kâfirlere üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak ve ben de dünyadayken anlaşamadığınız konularda aranızda hüküm vereceğim." Muhterem dinleyicilerim, bu ayet-i kerimede Rabbimiz pek çok hususa işaret etmekte. Bir tanesi, daha Hazreti İsa hayattayken kendisine hitaben, "Ey İsa, seni vefat ettirip kendi katıma yükselteceğim" buyurmakta. Buradaki mütevaffi kelimesi, mutevaffike ve rafiyuke diye devam eden kelimedeki teveffa kökü, teslim almak, can almak manalarına gelir. Türkçe'de vefat etti, Allah canını aldı manasında da yine bu kök, vefat kelimesi kullanılır. Gerçekten ayet-i kerimeye ilk baktığımız zaman sanki Allah Hazreti İsa'nın önce canını almış, sonra da makam olarak onu yükseltmiş, yüceltmiş gibi anlaşılır. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerine baktığımız zaman bu manada Allah'ın Hazreti İsa'ya, ona saldıran insanlara teslim etmediği, onların elinden kurtardığı, onun çarmıha gerilmesine, asılmasına, insanlar eliyle katledilmesine müsaade etmediği görülür. Buradaki anlam o zaman daha çok mecazi anlamda ona verilmiş olan manevi risalet vazifesinin kendisinden alınması, yani insanlara peygamberlik vazifesinin sonlandırılması ve sonra da göğe yükseltilmesi şeklindedir. Alimlerimizin bir kısmı bu şekilde yorumlamıştır. Bazıları da buradaki vefatın uruçtan önce, yani gökyüzüne yükselmesinden önce değil, daha sonraki devirlerde, kıyamete yakın tekrar yeryüzüne indikten sonra vefat edeceği şeklinde anlamışlardır. Nitekim bu konuda da pek çok hadis-i şerif nakledilmiştir. Ehl-i sünnetin inancına göre, İslam'ın akidesine göre Hazreti İsa havarileriyle bir veda yemeği, veda toplantısı yapmış ve içlerinden bir tanesinin ertesi güne kadar o gece ihanet edeceğini bildirmiştir. Buna itiraz eden, hayret eden kimselerinden bir tanesi daha sabah olmadan Hazreti İsa'nın ve havarilerin bulunduğu yeri Yahudilere, Roma askerlerine bildirmiş. Sonra bu şahıs odaya girdiğinde Hazreti İsa'yı bulup çıkartmak için Rabbimiz o esnada Hazreti İsa'yı göğe yükseltmiş ve o şahsı kendisine, Hazreti İsa'ya benzeterek onun yaka paça götürülüp çarmıha gerilmesine fırsat vermiştir. Bu hain, bu art niyetli havari çarmıha gerilmiş ve öldürülmüş. Fakat Hazreti İsa Yahudilerin ve Roma askerlerinin her türlü işkencesinden, tacizinden ve katlinden, öldürmesinden kurtulmuştur. Hristiyanlar ise yakalanıp öldürülenin, çarmıha gerilenin Hazreti İsa olduğunu düşünürler. Bu şekilde inanırlar. Çarmıhta uzun müddet, birkaç gün kaldıktan sonra, iyice artık öldüğü kesinleştikten sonra bir anda ortadan kaybolur ve kendisine iman eden Mecli Meryem ismindeki bir kadının mahzeninden canlı kanlı bir şekilde ortaya çıkar. Ve neticede artık çarmıhtan sonraki bu dirilişten sonra kendisi göğe yükseltilir. Kudüs'te Hazreti İsa'nın göğe yükseldiği bu alana da Hristiyanlar bir kilise inşa etmişlerdir. Demek ki Hristiyanlıkla İslam arasında göğe yükselme noktasında ortak bir nokta var. İkisi de aynı fikirde, fakat oraya geliş noktaları farklı farklı. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in başka bir ayetinde onu ne çarmıha geldiler, ne astılar, ne öldürdüler, bu konuda kesin bir bilgileri de yoktur şeklinde açık bir beyanda bulunmaktadır. O halde İslam'ın Hazreti İsa ile ilgili akidesi, inancı, onun dünyadayken ölmediği, öldürülmediği, canına kastedilmediği şeklindedir. Ve Rabbimiz onu semaya, göğe yükseltmiştir. Ayet-i kerimede bundan sonraki ifadeler de inşallah daha uzun bir şekilde önümüzdeki hafta izah etmeye çalışalım. Muhterem dinleyicilerim, programımızın ikinci kısmında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinden bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşıyorduk. Bugün beraber okuyacağımız hadis-i şerif Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş. Şöyle ki: An Ebi Musa radıyallahu anh kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: El-mu'minu lil-mu'mini kel-bunyani yeşuttu ba'duhu ba'da ve şebbeke beyne asabi'ih. Müttefakun aleyh. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müminin mümine karşı durumu, bir parçası diğer parçasına sımsıkı kenetleyip tutan binalar gibidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu açıklamak için iki elinin parmaklarını birbiri arasına geçirerek kenetledi. Bu hadis-i şerif Buhari'de, Müslim'de, ayrıca Tirmizi ve Nesai'de yer alır. Muhterem dinleyicilerim, görüldüğü üzere Peygamber Efendimiz insanların akıllarında kalması için anlattığı şeyleri bir takım teşbihlerle, benzetmelerle ifade etmiştir. Burada da bir duvarı inşa eden tuğlalar gibi müminlerin İslam toplumunu birleşerek, birbiriyle kenetleyerek oluşturduğunu ifade etmektedir. Nasıl duvarlar harçla tutturulmamış tuğlalar arasında boşluklar varsa, o duvar çökmeye mahkumsa, müminler arasında da beden ve ruh olarak boşluklar varsa, onlar birbirleriyle tam anlamıyla kenetlenmemişse, İslam toplumu da, Müslümanların cemiyeti de veya oluşturdukları devlet de yıkılmaya mahkum demektir. Müslümanları bir arada tutan şey, bir zamk gibi yapıştıran şey, ayet ve hadis-i şerifler, Kur'an ve sünnettir. Onlar birbirlerinin eksiğini kapatan, birbirlerinin boşluğunu dolduran, erkek ve kadın olarak Allah yolunda birbirleriyle yardımlaşan kimselerdir. Tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin safları oluştururken ashab-ı kiramı omuz omuza yapıştırması ve aranıza şeytan girmesin diyerek onları ikaz etmesi gibidir. Müminler hayatın zorluklarına karşı, maddi ve manevi sıkıntılarına karşı, görünen ve görünmeyen bütün düşmanlara karşı yek vücut olarak bir bütün olarak hareket ederler. İnsan vücudunda nasıl bir organın rahatsızlığı diğerlerinden hissedilirse, anlaşılırsa, Müslümanlarda da en küçük bir sıkıntı, en küçük bir problem hepsini ayağa kaldırır, hepsini bir araya gelmeye davet eder ve onlar en küçük bir darbede kenetlenirler, birbirlerinden destek alırlar ve ayakta kalmaya devam ederler. Bu manada müminlerin tıpkı saf olduğunda arada boşluk kalmaması için o safı sıkı sıkı tuttukları gibi, ya da önde bir boşluk varsa arkadakinin hemen o boşluğu doldurması gibi, en küçük darbelerde o duvardan düşen tek bir tuğla yerine hemen yenisi ilave olur ve o boşluk bir an önce giderilir. Bu duvar örgüsünün bir başka özelliği de Peygamberimizin eliyle parmaklarını birbirine kenetleyerek gösterdiği gibi birbirlerinin eksiğini, gediğini kapatmalarıdır. Şüphesiz her insan farklıdır. Herkesin farklı özellikleri, güzellikleri ya da zaafları vardır. İşte Müslümanlar birbirlerinin zayıf düştüğü hususlarda diğerlerini desteklerler ve birbirlerinin elini yıkayan, kirini yıkayan eller gibi hepsi Allah'ın dini huzurunda eşit, birbirine denk ve birbirine yardımlaşan, yarışan kimseler olarak bu dini ikame etmek üzere Allah'a söz vermişlerdir. Duvarı oluşturan parçalar, tuğlalar tek bir amaç için bir araya gelirler. O duvarı ayakta tutmak için. Dolayısıyla o tuğlaların birbiri aleyhine çalışması, birisi duvarı yaparken öbürünün yıkması söz konusu değildir. Müminler de tek gaye uğrunda kenetlenmiş kimselerdir. Birbirlerinin kuyusunu kazmazlar. Birisinin yaptığını diğeri bozmaz ve hepsi tek bir gaye uğrunda Allah'ın yeryüzüne dininin hükmetmesi için ellerinden gelen bütün imkanı seferber ederler. Rabbimiz böyle kendi dini uğrunda bir araya gelen, birbiriyle kenetlenen ve birbirinden güç alarak sımsıkı bir duvar olan müminlerden eylesin. Bu duvar içeridekileri muhafaza eder, dışarıdaki insanlara karşı da onları müdafaa eder. O halde her türlü taarruza, her türlü saldırıya karşı müminlerin topyekün mücadele etmesi, el birlik halinde bir duvar, bir engel teşkil etmesi çok önemlidir. O duvar ne kadar sağlam olursa, dışarıdaki soğuğu, dışarıdaki düşmanlığı içeriye sızdırmazsa, içeridekiler de o kadar huzurlu ve emniyet içinde olurlar. Rabbimiz bize böyle bir birlik ruhunu, böyle bir dayanışmayı ve düşmana karşı bu mukavemeti tekrar tekrar göstersin. Bizi Resulüne layık, onun iftihar edeceği bir ümmet kıvamına eriştirsin. Amin. Muhterem dinleyicilerim, programımızın son kısmında Allah dostlarından bir menkıbe naklediyorduk. Bugün de Davud Tayi Hazretlerinden kıddesesirru bir menkıbe nakledelim. Davud Tayi'nin cariyesi, hizmetkarı bir defasında kendisine ekmek ve tirit ister misiniz diye sormuş. Tirit malum et sulu yemek. O da şöyle cevap vermiş: ekmeği yiyip tiridi içene kadar 50 ayet okunur. Muhterem dinleyicilerim, Allah dostlarının bu dünyada en önem verdikleri şeylerden bir tanesi vaktini değerlendirmek. Çünkü vakit, yeryüzünde müminlerin sahip olduğu en muhteşem sermaye. İnsan vaktini hayırlı şeylerle değerlendirirse, salih amellerle, güzel davranışlarla, Allah'ın rızasına muvafık, onu celbedici, hayırlı işlerle değerlendirirse, o sermaye, o vakit, o ömür sermayesi ebedi bir kazanca dönüşüyor. Cennet bileti, cennet azığı haline geliyor. Yok eğer o sermaye telef edilirse, kıymeti bilinmeden çöpe atılırsa, insan en kıymetli varlığı olan sermayesini, ömrünü bir hiç uğruna tüketirse, o zaman vefatla beraber büyük pişmanlıklar başlamış oluyor. Gerçi insanın pişman olması için ille de vefat etmesine, ölüp gitmesine gerek yok. İnsan yaşadığı zaman içerisinde de çoğu kere geçmiş günlerine, geçmiş yıllarına, gençliğine, gücünün, kuvvetinin, sağlığının, sıhhatinin yerinde olduğu zamanlara hayıflanır, pişmanlık duyar. Mühim olan o pişmanlığın kuru bir pişmanlık haline gelmemesi, insanın o pişmanlıktan ders çıkartarak hayatının kalan vakitlerini ona göre değerlendirmesidir. Çünkü sadece geçmişe ahvah etmek de insanı eli kolu bağlı, çaresiz bir hale dönüştürebilir. Müslüman geçmişinin hatalarını tevbeyle, pişmanlıkla affettirmenin, helalleşerek önüne tekrar bakmanın gayretinde olmalıdır. Nefes alıp verdiğimiz her zaman hayata yeni yeni başlangıçlar yapabileceğimiz bir imkandır, bir fırsattır. O yüzden sufilerin İbnül Vakt, yani vaktin çocuğu olması gibi, Müslüman her an içinde bulunduğu şartlarda yapması gereken şeyin en güzelini arayıp bulup yapmaya gayret etmelidir. Geçmiş günlere sadece kuru kuruya pişman olmak veya geçmişte yapıp bittiği işler için övünüp durmak Müslümanı aldatır, ayağına pranga vurur. Aynı şekilde bir insanın kendisinin bizzat yapmadığı, babasının, dedesinin, ecdadının yaptığı işlerle övünmesi, bunları iftihar sebebi haline getirmesi de akıllı işi değildir. Kendi kendini kandırmacadır. Rabbimiz bize anamızın, atamızın, ecdadımızın ne yaptığını, ne yapacağını değil, bizim ne yaptığımızı soracaktır. Ömrümüzü nerede harcadığımızı, nelerle meşgul olduğumuzu soracaktır. Biz kendi yaptıklarımızdan hesaba çekileceğiz. O yüzden vaktimizi yemeyle, içmeyle, boş vakitlerle, oyun ve eğlenceyle heder etmek yerine, bunlar peşinde bir ömür tüketmek yerine, en hayırlı, en güzel işlere hasretmek, bunlarla vaktimizi, ömrümüzü kıymetlendirmek ve ölüp gittiğimiz halde yaşayan eserler bırakmak zorundayız. Ancak o zaman diri olmuş ve öldükten sonra ölmemiş oluruz. Aksi halde günümüzü, ömrümüzü çöpe atmışsak, nefes alıp versek de, yaşıyor gibi görünsek de ölmüşüz demektir. Rabbimiz böyle bir akıbetten de cümlemizi muhafaza buyursun. Muhterem dinleyicilerim, programımızı bu temenniyle, bu duayla noktalayalım. Önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.